Ayrım 15, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 124. Gün Gazi susup başını öne eğince köşesinde suskun duran Gündüz, Allah boş gururun şerrinden hepimizi korusun diyerek konuşmaya katıldı. Timur oğlum Bayezid Han diye yazarak ona izzet gösterirken Bayezid topal Timur diye horluk ederdi. Kahpenin erisin eğer gelip benimle buluşup cenk etmezsen diye kendine gurur verdi. Böyle diye diye Timur'un avucuna girdi. Oğulları dahi yüz döndürüp onu yalnız koydular. Kılıcını gürzünü elinden alıp biçareyi Timur'a götürdüler. Timur dedi ki, bre çul sakallı alık köfte hor, nolaydı ben doğuda olsam sen batıda olsan. Nene gerekli dürlü dürlü manasız haberler gönderip kahpenin erisin bana gelmez isen ve ben dahi varmaz isem avradım boş olsun demek. İşte beni bunda getirdin, başına bu belaları getirdin. Dipnot bakınız anonim tevarihi Ali Osman. Bir gazi bu azarı işitir mi hiç? Timur bekledi ki Yıldırım Han'ın oğlanlarından veyahut vezirlerinden biri gele, bir sebep ola, Yıldırım Han'ı koyuvere. Ama Yıldırım Han'ı kimse istemedi. Kimi der ki Bayezid ağı içip canına kıydı. Kimi der ki Timur onu salıverdikten 3 gün sonra kahrından Allah'ın rahmetine erdi. Hey koca Yıldırım, kendine de kıydın, Anadolu'ya da. Timur Han bizim anamız ağlayacağına onların anası ağlasın dedi ve kimse baskına kalkışmasın diye halkı kırdı, kuyulara adamlar doldurup üstüne toprak yığdırdı. O vakit Kürt'ten, Rum'dan, Türk'ten nice insanlar Anadolu'dan kaçıp Rumeli'ye döküldüler. Bu yüzden Rumeli'nin aslı Anadolu'dandır. İbrahim yeni öğrendiklerinin önceki bilgileriyle ilk bakışta bağdaşık gibi görünse de aslında farklı şeyler olduklarını çoktandır anlamıştı. Ama düşünceleri dağınıktı. Uzun boylu irdelemektense açıkça sormayı yeğledi. Kızıl Elma İstanbul'dan sonra Roma'yı fethetmek ve büyük Müslüman Roma İmparatorluğunu kurmak değil miydi? Kızıl Elma ile büyük düş farklı şeyler mi yoksa? Hayır, tam tersine aynı şey der diye yanıtladı Gün Gazi ve ara vermeden devam etti. Fethetmek, açmak, açılmak, gönül ferahlığı yaratmak demektir ki bu imparatorluk felsefesiyle bağdaşmaz. Yıldırım Bayezid Roma'daki St. Pierre Kilisesi'nde atıma ot yedireceğim derdi. Bir gazi atıyla mabede girer mi hiç? Bu imparator düşüncesidir. Oysa büyük düş Ayasofya'da, St. Pierre'de, her yerde ayinle namazı bir etmekti. Tüm insanlığı kapsayacak bir aile yaratmak, fütüvveti alemin nizamı haline getirmek. Büyük ülküydü, kardeşliği aleme yayma ülküsüydü o. Fatih Notre Dame Katedrali'nin kulelerine Osmanlı bayrakları dikmek istermiş. Büyük düş gönüllere bayrak dikmek istiyordu. Bunun yanında çan ya da ezan sesi ne ola? Yol için kavga eden menzili şaşırır. Tarihe bak, Türkler asla istilacı olmadılar. Bir yere uzlaşarak yerleştiler. Hoşgörülü ve adaletliler çünkü. Kargaşa yaratan değil, düzen kuran oldular. Bu yüzden Rumeli'de isyan çıkmadı. Büyük düş, büyük düş. İmparatorlar obur insanlara benzerler, yerler ve içerler, sonunda patlarlar. Süleyman peygamber, sen semavi ve dünyevi iktidarı birleştirdin ama sonra senin yerine tahtına ceset kondu. Ufukların beyi olmak başka şeydir, sonunda Tanrı insanda tecelli eder, alem nura kavuşur. Gün Gazi uğunur gibiydi. O susunca odaya sessizlik çöktü. İbrahim'den başka herkes başını öne eğmişti. Gün Gazi'nin yüzüne renk gelmeye başlayınca Şeyh Danişmen, Bayezid'in yıkımını torunu onarmıştı diye fısıldadı. Ama Fatih Mehmed'in kalıcı olacağı benzer. İstanbul'un fethinden sonra yoldaşı kul eyledi o. Yavuz Selim ise Anadolu'yu inim inim inletiyor. İnşallah Piri Mehmet Paşa'nın dediği gibi dönüşte Edirne'yi payitaht edinirse düşüş biter. Tabii ömrü yeterse. Ömrü yeterse Danişment bu sözleri öylesine farklı tonda söylemişti ki, İbrahim yuvalarından uğrayan gözleriyle ona bakmaktan kendini alıkoyamadı. Danişment genç adamın irkilişini görünce hafifçe gülümsedi. Gün gecenin koynuna girdi ama söz sözü çağırıyor dedi. Görüyorum ki İbrahim kardeşimiz biraz şaşırdı. Anlatayım. İstanbul'u fetheden padişah kazandığı büyük gücü kimseyle paylaşmak istemiyordu. Oysa Çandarlı Halil Paşa'nın dedesi, amcası, babası önceki üç padişah döneminde veziri azamlık yapmışlardı. Kendisi ise fetih anında 15 yıldır veziri azamdı. O zamana dek babası devlet kapısında hizmet görmeyenlere vezirlik verilmezdi. Fatih Mehmet bu güçlü adamların defterlerini dürüp yerlerine kölelerini getirmek istedi. Böylece canı isteyince bunları tepeleyebilecek, halk da bu işe ses çıkarmayacaktı. Bu niyetle Halil Paşa'yı katletti. Arkası malum. Epey sonra padişahın aklı başına geldi. Devşirme takımına sırt çevirip Mevlana soyundan Karamanlı Mehmet Paşa'yı vezir-i azam yaptı. Çandarlı'dan bugüne dek Türk aslından tek vezir-i azam budur. Ayrıca Edirne'nin yeniden payitaht olacağına dair bir söylenti yayılmıştı. Ne yazık ki büyük düşe dönmek, beş devşirme vezirden sonra Türk vezirlerini iş başına getirmek, Fatih Mehmet gibi bir padişahın dahi sonunu hazırladı. Padişah o güne dek misli görülmemiş heybetli toplarla ve 300 bin kişilik muazzam bir ordunun başında İstanbul'dan Üsküdar'a geçti. Seferin yönü hakkında rivayet muhtelifti. Bana sorarsan o ya Rodos'a gidiyordu, ya deniz üzerinden İtalya'ya, ya da ikisine birden. Ama bunu bilen devşirmeler bu sefer yapılırsa iktidarlarını sonsuza dek yitireceklerini de bildiklerinden Gebze'ye varmadan padişahı zehirlediler. Şimdi Yavuz Selim Edirne'yi payitaht yapacağını söylüyormuş. Bence ilk fırsatta Piri Mehmet Paşa'yı veziri azam yapacak ve sonra Belgrad'a yürüyecek. İnşallah onu da dedesi gibi yolda katletmezler. İbrahim anlatılanlar hayli rahatsız olmuş, bakışlarını dizlerine dikmişti. Danişmen sayesinde dinlenebilen Güngazi konuşmaya başlamasaydı bu böylece sürüp gidecekti belki. İbrahim kardeşim, Ataullah Efendi seni bize gönderdiğine göre mutlaka sende cevher görmüştür. Geleceğinin parlak olduğu belli. Şimdi Türk devşirme düşmanlığı yaratıldı. Haysiyetsiz adamlar yüce makamlara gelip devleti adiye zarar veriyorlar. Padişahlar dünyevi heveslere kapılıp büyük düş yerine topraklara hükmetmek istiyorlar. İnsanı mal gibi görüyorlar. Eskiden geleceğe bakılırdı, şimdi geçmiş özleniyor. Bu yıkım getirir. Amacımız devşirmeleri kötülemek değil. Gazi Mihal, Evrenos Gazi kendi istekleriyle Müslüman oldular. Halk onları baş tacı etti. Ama Enderun'dan paşa çıkması düzen olursa başka bir düzen çöker. İleride iktidar sahibi olursan Enderun'a Türklerin de alınmasına çalış. Devşirme partisinin üyesi değil, büyük düş geleneğinin koruyucusu ol. Medrese öğrencileri galeyan halindeler. Devleti yüceltenlerin torunları oldukları halde itilip kakılmayı hazmedemiyorlar. Anadolu'da halk ayakta. Fatih miras bırakmayı da kaldırdı. Ölenin malı devletin oluyor. Bu da halkı devlete düşman ediyor. Bir adam medreselilerin başına geçip isyan bayrağını açarsa etrafına epey insan toplar ve Anadolu'da patırtı bitmez. Şehzademiz duyduğuma göre ilim ve fikir sahibiymiş. Sen de pırıl pırıl bir delikanlısın. Ona adaletli olmasını telkin et. Bir hamle yaparsa tekbil gaziler etrafında toplanır. O gece İbrahim saatlerce uykuya dalamadı, anlatılanları kavramıştı ama Güngazi'ye saygı duyamıyordu. Onu sonu gelmiş neslin son kalıntısı olarak değerlendiriyordu. Kocamış alp ne kadar derinliği olan kişi gibi görünmeye çalışırsa çalışsın aslında tükenmişliği içinde taşıyordu. Dağınık, hatta çaresizdi. Ama Piri Mehmet Paşa çok farklıydı ve belki de önünü tıkayacak tek adam oydu. Dışarıdan nal takırtılarını duyduğunda ortalık belli belirsiz ağarmaya başlamıştı. Merakını yenemedi, çıt çıkarmadan yatağından süzülüp pencerenin perdelerini araladı. Dışarıda çoğu yaşlı 6 adam vardı. Hepsi aynı tornadan çıkmış gibi. Ya Gün Gazi'ye ya Şeyh Danişmend'e benziyordu. Seyis Ali, biri daha atları sessizce ahıra sürüklerlerken onlar da ayaklarının ucuna basa basa eyvana çıkan merdivenlere tırmandılar. Sonra gündüzü görür gibi oldu. Elinde fıske şamdan önlerine düşüp konukları gazi sofasının yanındaki odaya götürüyordu. Tekrar yatağına girip pamuklu yorganını çenesine dek çekti ve sabun kokusunu doya doya ciğerlerine doldurdu. Biraz ileride duvar dibindeki ince yatağında Şeyh Danişmend başında dantelli takkesiyle gündüzki görünümünden çok farklı geldi ona. Aslında bugün çok şeyler öğrenmişti ve mutluydu. Gözlerini kapadı. Dönüş. Eylül gününün yumuşaklığı yaşama sevincini coşkuya dönüştürüyordu. Döndü, silüeti uzaklarda ancak seçilebilen İstanbul surlarına son kez baktı. İçinden bekle İstanbul diyordu, beni bekle. Bir bani ki sen ona muhtaçsın, o sana. Sonra Edirne'ye doğru atını mahmuzladı. Ona eşlik eden 4 yeniçeri ve 4 süvari İbrahim'e yetişme telaşına kapıldılar. İçinde kuşkudan eser yoktu. Yavuz Sultan Selim Piri Mehmet Paşa'yı veziri azam yapsa da düşüşün yükselişe dönüşemeyeceğine inanıyordu. Bir kere taş tepeden aşağı yuvarlanmış, düş devri kapanmıştı artık. Bir hükümdarın dava arkadaşlarına diyet ödemek istememesi kadar insani eğilim olamazdı. Yuvarlanışın hızını arttırmasına da gerek yoktu. Önünü açayım derken taşın altında kalabilirdi kuşkusuz. Tıpkı Rum Mehmet Paşa gibi. Rodos, Peşte ve Buda, Viyana, Roma. At meydanının tam ortasına somaki mermerden bir sütun dikmeliydi. 200 hatta 300 arşın yüksekliğinde. Tepesinde som altından Süleyman tahtı, tahtta kendi heykeli. Gözleri zümrütle, yanakları yakutla renklendirilmiş, ayarı bozulmamış altından muazzam bir heykel. Oradan İspanya'ya, büyük denize bakmalıydı ve aykırmalıydı. Büyük atam, ey Madiyanoğlu Yanko, işte buradayım. Buradan dünyaya hükmediyorum, senin dünyandan daha büyüğüne. 10 Eylül 1517 Perşembe günü İstanbul'dan Edirne'ye doğru dizgin salan İbrahim bu düşünceler içindeyken bir başka dönüşe gebe olan bir dönüşün daha çok ötelerde başladığını bilmiyordu kuşkusuz. Çünkü aynı gün seferde zapt edilen altın ve gümüşlerle yüklü 1000 deveyi, kumaşları ve diğer kıymetli eşyaları taşıyan yüzlerce arabayı ortasına alan ordu Kahire'den Şam'a doğru hareket etmişti. İbrahim İstanbul surlarını seyrederken Sultan Selim ilk gördüğünden bu yana ona müthiş itici gelen piramitlere sırtını çevirerek Kutye çölüne bakıyordu. Ona garip bir yitiklik duygusu aşılayan çöle. Ne var ki biri coşkuyla uçarken diğeri gerginlikten kas katı kesilmişti. Yavuz'un sinirlerini geren Kahire'deki sokak savaşları, hatta Toman Bey'in yakalanıp idam edilişi değildi. Onu kahreden Safevi devletini ortadan kaldırmadıkça misyonun tamamlanmayacağına inandığından İstanbul'a dönüş fikriydi. 3 gün sonra Silivri yolunu yarılayan İbrahim'in Marmara Denizi'ni seyrettiği sıralarda Sultan Selim Kutye çölünü henüz arkasında bırakmıştı. Trakya'dakinin tam tersine orada hava sıcak ama bulutluydu. Oysa güneşten bıkmamıştı Selim. Hatta ordu üstüne gölgesini salmak için huzme huzme ışık yağmasını istiyordu. Bir ara iki bulut kümesi yarıldı, bir demet gün ışığı iplik iplik süzüldü aralarından. Dünkü yağmurdan hatıra kalan su birikintileri şimdi aynalaşmışlardı. O sırada art niyeti yoktu Selim'in. Yüreğini daraltan sefer anılarını beyninden süpürmek için Vezir-i Azam Yunus Paşa'yı yanına çağırmıştı. Birisiyle söyleşmek istiyordu, o kadar. Zavallı vezir çamur sıçratmamaya özen göstererek padişaha yaklaştı ve at başı gitmeye başladılar.
Padişah, işte Mısır arkamızda kaldı. ''Yarın Gazze'de bulunacağız.'' diye mırıldandı.
Zavallı Yunus Paşa boş bulunmuş olmalı ki, bu kadar zahmet çektik, Mısır'ı gene bir Çerkes'e verdik, çekilen emekler boşa gitti demekten kendini alıkoyamadı. Selim atının dizginlerine asılıp zınk diye durdu. Yüzüne çullanan kan rengini koyu kızıla çevirmişti. Hışım yağdıran bakışlarını belki birkaç saniye Yunus Paşa'ya yönlendirdi. Paşa ne olduğunu anlayamadı, korkmaya bile vakit bulamadı. Çünkü Selim hemen gerilerinde at süren üç solağa başını kesiyormuş gibi işaret ederek Paşa'yı göstermişti. Kılıçlarını sıyıran üç insan azmanı yıldırım hızıyla yerlerinden fırlayarak Yunus'un etrafını sarıverdiler. İkisi henüz şaşkınlığını atamayan Vezir-i Azam'ın kollarına sımsıkı yapışırlarken öteki sol elinin tersiyle vurduğu gibi adamın sarığını devirdi ve ardından saçlarını avuçladıktan sonra kılıcını var gücüyle zavallının ense köküne indirdi. Adamın boyun damarlarından fıskiye gibi kan fışkırıyordu. Ürken at sırtında sallanan başsız gövdeyle rastgele koşmaya başladı. Az ileride cansız gövde tok bir ses çıkararak yere düştü. Eğer askerlerden biri hayvanı durdurmasaydı, ayağı üzengiye takılı kaldığı için çamurların içinde belki hayli sürüklenecekti. Cellat ise saçlarından tuttu, kesik başı havaya kaldırarak padişaha gösterdi. Sonra üzengilerden destek alarak olabildiğince yükseldi. Elinde kelle, kolu dimdik gerili, atını şöyle bir harmanladı. Vezir-i Azam'ın gözleri şaşkınlıktan olsa gerek hala açıktı ve boyun damarlarından şıpır şıpır kan damlıyordu. Askerler de şaşkındılar. Solaklardan ikisi at koşturup gövdenin yanına vardılar. İki bostancı da kazmalarını küreklerini sırtlayıp çukur kazmaya koştular. İşte o an Sultan Selim gürledi.
''Durun, padişahla nasıl konuşulacağını bilmeyen adama mezar gerekmez. Çöle atın ki leşi vahşi hayvanlara azık olsun.''
Dipnot: Hoca Saadettin Efendi Cilt 4 sayfa 338'den. Hemen önlerince giden ve şarıldayan su gibi akan solakları da buyurup başın vücudundan ayırttı, çöl hayvanlarına azık eyledi. Müneccim başı cilt 2 sayfa 494'ten solaklardan biri boynunu vurdu ve cesedi vahşi hayvanlara atıldı. Sonra hala kelleyi havada tutan solağa döndü, kesik başın bala bulanıp mızrak ucuna takılmasını ve o halde tam arkasından taşınmasını emretti. Dipnot: Yavuz Sultan Selim'in şiddeti bu beyitle divan şiirine girmiştir. Danişment cilt 2 sayfa 44. Rakibin ölmesine çare yoktur. Vezir olsun meğer Sultan Selim'e. O devirde teşhir edilecek başlar kokmasın diye bala bulanırlardı. 3 gün sonra Vezir-i Azam'ın başı törensiz duasız bir hanın bahçesindeki çukura gömüldü ve o günden itibaren bu konak yerinin adı Han Yunus olarak kaldı. Çok ötelerdeki İbrahim İstanbul'da duyduklarının bu kadar çabuk gerçekleşmek üzere olduğunu bilmiyordu. Salına salına yol aldığından Hafsa'yı henüz arkasında bırakmış, yolculuğunun son gecesini geçirmek için Edirne'ye 3 saatlik yol kadar mesafedeki handa konaklamıştı. Yol boyunca her gece yaptığı gibi gene Kur'an okuyordu. Çünkü şehzadeye söyleyeceklerini Kur'an ayetleriyle desteklemeliydi. Sabahleyin yola çıktığında kendisini bekleyen sürprizi bilmiyordu kuşkusuz. Şehzadenin Edirne dışına onu karşılamaya çıkacağını nasıl düşünebilirdi ki? Uzaklarda Süleyman'ın seyabanını ve tuğlarını görünce önce gözlerine inanamadıysa da yaklaştıkça emin oldu. Mesafeyi gözüne kestirince atından indi, düşe kalka koşarak şehzadenin önüne geldi ve yere kapaklandıktan sonra ayağının tozuna yüzünü sürüp eteklerini öptü. Şehzade onu yerden kaldırıp öylesine camdan kucakladı ki bu kez de dayanamayıp ağlamaya başladı. Onların bu can ciğer kuzu sarması hallerini gören yabancı, efendiyle kölenin karşılaşmasından çok yıllarca ayrı kalmış iki sevgilinin nihayet kavuştuğunu sanabilirdi. Ramazan hesaba katılırsa bu beklenmedik buluşma İbrahim için gerçekten övünç kaynağı olmalıydı. Atlarına binip yola koyulduktan sonra ışıklı gözlerini efendisinden ayıramadı. Ama Süleyman'da bir değişiklik vardı. Gerçi yüzündeki katıksız saflık, sevginin aydınlığını saçan içten gülüş yerli yerindeydi. Ama büyümüş, olgunlaşmış gibiydi. Ya da öz saygısı dışa taşacak denli belirginleşmiş olmalıydı ki atının üstünde gerçek hükümdar gibi öylesine dikilebiliyordu. İzborniki yağmalayan Macarları pişman ettikten sonra ardı arkası kesilmeyen akınlarla Orta Avrupa'ya dehşet salmanın onuru mu ışıldıyordu üzerinde? Ya da yoksa? O an içi sızladı ve büyük yeteneğini kullanarak tekrar sevinç örtüsüyle örtündü. Şehzade Seferi olmasına karşın onun oruçlu olduğunu öğrenince gözdesine kıyamadı ve iftarda buluşmak üzere ayrıldılar. İbrahim kendi dairesine giderken önce Firuze Kalfa'yı sorguya çekmeyi kurmuştu. Ama bir defter kapanmıştı artık hem de sonsuza dek. Başka şeyler düşünmeli, Mahidevran'ın bitişini, şehzadenin yakınında kendisine minnet duyacak birinin bulunuşunu alkışlamalıydı. Gerçekten yorgundu. Sahura kadar zindeliğini koruyabilmek için yatağına girdi, yarı uyuklar halde kendisiyle boğuşarak zamanın içinde eridi gitti. 15. ayrımın sonu. Sayfa 133.